Ayrım 15, sayfa 139. Binanın yanındaki raylar ne işe yarıyor diye sordu Harry. İki şeye. Odun toplamak için kullanıldığı tekneyi buradan suya indirip çıkarıyorlardı. Bir de dalları suyun içinde bekletirken de işine yarıyordu. Dalları muhtemelen yukarıdaki kayıkhanede bekleyen demir arabaya bağlıyordu. Sonra da arabayı bir manivelayla suyun içine daldırıp bir iki hafta sonra tahtalar hazır olunca aynı şekilde geri çekiyordu. Simonsen pratik bir adamdı. Dışarıdaki ormandan gelen ani sesle hepsi irkildi. Koyundur dedi polis ya da geyik. Polisin peşinden ilk kata çıkan dar ahşap merdiveni tırmandılar. Odanın ortasında upuzun bir masa vardı. Duvar dipleri karanlığa gömülmüştü. Pencerelerden, daha doğrusu kasaların kenarında kalmış cam tırtıklarının arasından giren rüzgar alçak bir uğultuyla kadının duvağını havalandırıyordu. Kadın aşağısındaki göle bakarak dikiliyordu. Başının altı ve gövdesi iskeletten ibaretti. Tekerlerin üzerinde duran siyah demir bir ayaktan. Simonsen onu korkuluk olarak kullanırdı dedi Sky başıyla vitrin mankenini işaret ederek. Korkunç dedi Kaja. Sky'nin yanına geçip montunun içinde titredi. Sky yüzünde çarpık bir tebessümle Kaja'ya bir bakış attı. Buranın çocukları bu kadından çok korkardı. Büyükler dolunay çıktığında kadının etrafta gezindiğini ve düğün günü onu reddeden adamı aradığını söylerlerdi. Paslı tekerlerinin sesini duyduğunu anlatırlardı. Ben buranın hemen arkasında Haga'da büyüdüm de. Sahi mi? Dedi Kaja. Harry sırıtmamak için kendini zor tuttu. Evet dedi Sky. Bu arada Simonsen'in hayatındaki tek kadın da buydu. Biraz münzevi biriydi ama iyi halat yaptığına şüphe yoktu. Arkalarda duran Björnhorn bir çividen sarkan halat sargısını eline aldı. Size etrafınıza dokunabileceğinizi söyledim mi? Diye sordu polis arkasını dönmeden. Björn telaşla halatı yerine astı. Harry polise cılız bir gülümsemeyle pekala şef dedi dokunabilir miyiz? Polis dedektifi süzüp düşündü. Bana hala konunun ne olduğunu söylemediniz. Gizli dedi Harry üzgünüm. Dolandırıcılık bilimi. Bilirsin işte. Emin misin? Eğer sen tahmin ettiğim gibi Harry olsan eskiden cinayet dosyalarına bakardın. Şey dedi Harry bu seferki bilgi sızdırma, vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılıkla ilgili. İnsan terfi edebiliyor hayatta. Polis memuru Sky gözlerini kırptı. Bir kuşun tiz ötüşü duyuldu. Kaja iç geçirerek elbette haklısın Sky dedi. Ama emniyet avukatından arama izni çıkarmak için onca işlemle ilgilenmesi gereken kişi benim. Şu anda personel eksiğimiz var. Bilirsin bu durumları. O yüzden sadece şunu yapabilirsek beni büyük bir vakit kaybından kurtarmış olursun. Minik sivri dişleriyle gülümsedi ve çivideki halatı işaret etti. Sky Kaja'ya baktı. Ayakkabılarının lastik topukları üzerinde iki sefer ileri geri sallandı. Sonra başını oynattı. Teknede bekliyorum dedi. Björn derhal işe koyuldu. Halat sargısını uzun masaya yerleştirdi. Yanında getirdiği küçük sırt çantasını açtı. Ucunda balık kancası olan bir kabloya takılı feneri yaktı. Ve kancayı tavandaki ilk kalasının arasına geçirdi. Dizüstü bilgisayarını ve çekice benzeyen portatif mikroskobunu çıkardı. Mikroskobu bilgisayarın USB girişine taktı. Görüntü ekrana aktarılıyor mu diye kontrol etti. Ve yola çıkmadan bilgisayarına attığı resimlerden birine tıkladı. Harry gelinin yanında dikilip aşağıdaki göle baktı. Teknede bir sigaranın parıltısını görebiliyordu. Gözleri raylara ve sona erdikleri derin kuyuya kaydı. Oldum olası tatlı suda yüzmekten nefret etmişti. Özellikle de Öystein'le birlikte okulu kırıp Östmarka'daki Hautsen gölüne gittikleri ve 12 metre olduğu söylenen şeytanın burnundan atladıkları günden beri. Harry suya çarpmadan saniyeler önce altındaki derinliklerde süzülen bir rengerek görmüştü. Hemen sonra cam yeşili buz gibi suya gömülmüş, o panikle gölün yarısını yutarken bir daha asla güneşi göremeyeceğine ve nefes alamayacağına inanmıştı. Harry parfüm kokusunu alınca Kaja'nın yanında dikildiğini anladı. Björnholm'un bingo diye fısıldadığını duydu. Arkasını döndü. Aynı halat mı? Kesinlikle dedi Björn mikroskobu halatın ucuna tutup yüksek çözünürlüklü görüntü için bir tuşa basarken. Kara ağaç ve ıhlamur. Lifler aynı kalınlık ve uzunlukta. Ama bingoyu halatın yeni kesilmiş ucu için söyledim. Ne? Björn ekranı işaret etti. Soldaki yanımda getirdiğim resim. Frogner havuzundaki halatın 25 kat büyütülmüş hali. Ve ucu bu halatın ucuyla birebir. Harry birazdan duyacağından emin olduğu o kelimenin tadını çıkarmak için gözlerini kapadı. Eşleşiyor. Gözlerini açmadı. Marit Olsen'in asıldığı halat sadece burada yapılmakla kalmamış, aynı zamanda önlerindeki halattan kesilmişti. Üstelik kesik izleri tazeydi. Çok değil, kısa bir zaman önce tam burada onların dikildiği yerdeydi demek ki. Harry havayı kokladı. Her şeyi saran bir akşam karanlığı çökmüştü. Harry oradan ayrılırken penceredeki beyazlığı zor zor görebiliyordu. Kaja onunla birlikte teknenin önünde oturuyordu. Motorun parıltısı arasında sesini duyurabilmek için dedektife eğilmesi gerekiyordu. Halatı alan kişi buraları iyi bilen biri olmalı ve o kişiyle katilin arasında çok fazla insan da olmamalı. Ben arada kimsenin olduğunu sanmıyorum dedi Harry. Kesik çok yeni. Halatını el değiştirmesi için fazla neden de yok. Bölgeyi tanıdığına göre ya yakınlarda yaşıyor ya da burada arada sırada geldiği bir kulübesi var diye bağırdı Kaja. Daha çok sesi düşünüyor gibiydi ya da burada büyümüş. Ama onca yolu neden bu kullanılmayan halattan birkaç metre almak için gelsin ki diye sordu Harry. Dükkandan alsa kaç para tutacaktı? Alt tarafı 200 kron. Belki de yolu bir civara düştü ve nereden halat bulacağını biliyordu. Tamam ama bu civara geldiyse hemen yakınlardaki kulübelerden birinde kalmış demektir. Aksi halde uzun ve sıkıcı bir tekne yolculuğu dışında kimse buraya gelmez. Yoksa düşündüğüm şeyi mi yapıyorsun? Evet, yakınlarda kalanların listesini çıkarıyorum. Bu arada istediğin yanardağ uzmanını buldum. Jeoloji fakültesinden ineğin teki. Adı Felix Rost. Bir nevi yanardağ gözlemciliği yapıyor. Yanardağlara, patlamalara ve o tür şeylere bakmak için tüm dünyayı dolaşıyor. Konuştunuz mu? Beraber yaşadığı kız kardeşiyle konuşabildim. Bana e-posta ya da mesaj atmamı söyledi. Başka türlü ulaşamazmış. Her neyse, aradığımda satranç oynamaya gitmişti. Ona taşları ve gereken bilgiyi gönderdim. Salyangoz hızıyla sazlıkların arasındaki sığ yoldan iskeleye ilerliyorlardı. Suyun üzerinde süzülen siste önlerini görebilmeleri için Björn el fenerini tutuyordu. Polis memuru biraz sonra motoru kapattı. Kaja, Harry'e daha da yaklaşarak şuraya bak diye fısıldadı. Harry parfüm kokusunu içine çekerken Kaja'nın işaret parmağıyla gösterdiği yere baktı. İskelenin arkasındaki sazlıktan İri, yalnız ve bembeyaz bir kuğu çıkarak sis perdesinin fenerinin ışığına doğru yürüdü. ''Sence de çok güzel değil mi?'' diye fısıldadı Kaja. Mest olmuş halde güldü ve bir anlığına Harry'nin elini sıktı. Sky onları arıtma tesisine kadar eşlik etti. Volvo Amazon'a binip yola çıkacaklarken Björn hararetle camı indirdi ve polise bağırdı. ''Fridtjof!'' Sky durdu ve yavaşça döndü. İfadesiz donuk yüzüne bir sokak lambasının ışığı vuruyordu. Televizyondaki şu komik herifin adı diye bağırdı Björn. Yitre Enebaklı Fridtjof. Fridtjof mu? Sky yere tükürdü, hiç duymadım. Amazon 25 dakika sonra Grönmü'deki çöp fırının yanından otobana çıktığında Harry bir karar verdi. Bu bilgiyi Kripos'a sızdırmalıyız. Björn ve Kaja bir ağızdan ne dedi. Bait'le konuşacağım. O da halat meselesini biz değil Krims Teknik'teki adamları keşfetmiş gibi bu mesajı iletecek. Neden diye sordu Kaja. Katil Liseren bölgesinde yaşıyorsa kapı kapı arama yapılması gerekecek. Bizim bu işi yapacak ne imkanımız ne de insan gücümüz var. Björn Horn direksiyona vurdu. Biliyorum dedi Harry ama önemli olan katilin yakalanması, onu kimin yakaladığı değil. Kelimeler tüm garipliğiyle havada asılı kalırken sessizce yol aldılar. Bölüm 20. Öştein. Elektrik yoktu. Harry karanlık holde lambanın düğmesini açıp kapadı. Aynısını oturma odasında da yaptı. Ardından berjer koltuğa oturup karanlık boşluğa baktı. Bir süre öylece oturduktan sonra cep telefonu çaldı. Hol, Felix Rost. Hımm dedi Harry. Ses daha çok zayıf, minyon bir kadına ait gibiydi. Ben Frida Larsen, onun kız kardeşi. Kendisi sizi aramamı ve bulduğunuz taşların mafik bazalt lavı olduğunu söylememi istedi. Anladınız değil mi? Bir dakika, o ne demek? Mafik. 1000 dereceden daha sıcak, akışkanlığı düşük patlamayla beraber incelip geniş bir alana yayılan lav demek. Oslo'da bulunur mu peki? Hayır. Neden? Oslo lavın üzerine kurulu bir şehir değil mi? O eski lav. Bu ise yeni lav. Ne kadar yeni. Harry kadının telefonu eliyle kapatarak biriyle konuştuğunu duydu ama başka bir ses gelmiyordu. Yanıtı almış olacak ki az sonra geri döndü. 5 ile 50 yıl arasında olabilir diyor. Ama hangi yanardağdan geldiğini öğrenmek istiyorsanız işiniz hayli zor. Dünyada 1500'den fazla faal yanardağ var. Ve bunlar sadece bizim bildiklerimiz. Başka sorunuz varsa Felix'e e-postayla ulaşabilirsiniz. Asistanınızda adresi var. Ama telefon çoktan kapanmıştı. Önce kadını geri aramayı düşündü ama sonra fikrini değiştirip başka bir numarayı aradı. Oslo taksi. Selam. Öştein ben Harry H. Hadi canım Harry H öldü. Pek sayılmaz. Tamam o zaman ben ölmüş olmalıyım. Beni Sofis sokağından çocukluğumun geçtiği eve götürmek ister misin? Hayır ama yine de yapacağım. Elim mahkum. Öştein'in kahkası öksürüğe dönüştü. Harry H ya. Tanrım oraya gelince seni ararım. Harry telefonu kapadı. Yatak odasına gidip pencerenin dışındaki sokak lambasından gelen ışıkta çantasını hazırladı. Ve çöp telefonunun ışığıyla oturma odasından iki CD seçti. Sigara kartonunu, kelepçeyi ve hizmet silahını da unutmadı. Tekrar koltuğa geçti ve karanlığı tabancasıyla alıştırma yapmak için kullandı. Kolundaki kronometreyi başlattı. Smith ve Besson'un silindirini tek hamlede açtı, mermileri boşaltıp doldurdu. Dolum aparatı kullanmadan sadece parmaklarının çevikliğiyle 4 mermiyi çıkarıp taktı. Silindiri ilk mermi ilk sırada olacak şekilde tek bir fiskeyle kapatıp kronometreyi durdurdu. 9.66. Rekorundan neredeyse 3 saniye geç. Silindiri açtı sırayı karıştırmıştı. Ateşlenmeye hazır olan yuva boş duran iki yuvadan biriydi yani ölmüştü. Tekrar denedi 9.50. Yine ölüydü. Östling 20 dakika sonra aradığında 8 saniyeye kadar inmiş ve 6 kez ölmüştü. Geliyorum dedi Harry. Mutfağa gitti, lavabonun altındaki dolaba bir baktı. Bir an tereddüt etti. Sonrasında Raquel ve Oleg'in fotoğraflarını alıp iç cebine koydu. Hong Kong mu? Diyerek burnunu çekti Östling'e eklendi. Alkolden şişmiş koca burunlu ve sarkık bıyıklı yüzünü yan koltukta oturan Harry'e çevirdi. Orada ne halt ediyordun ki? Östling, Radisson Sas Oteli'nin dışındaki kırmızı ışıklarda dururken beni tanıyorsun dedi Harry. Bok tanıyorum dedi Östling. Sarma kağıdına tütün serpiştirdi. Nasıl tanıyayım? Şey biz birlikte büyüdük hatırlıyorsun değil mi? Öyle mi? Sen o zaman bile sinir bozucu sır küpünün tekiydin Harry. Arka kapı açıldı ve paltolu bir adam arabaya bindi. Havalimanı treni ana istasyona hızlı gidelim. Taksi dolu dedi Östling arkasına bakmadan. Saçmalık tepe lambası yanıyor. Hong Kong'a kulağa havalı geliyor. Neden döndün peki? Efendim dedi arka koltukta oturan adam. Östling sigarayı dudaklarının arasına koyup yaktı. Tresco da beni aradı. Bu gece partiye çağırdı. Tresco'nun hiç arkadaşı yok ki dedi Harry. Evet yok. O yüzden arkadaşların kim diye sordum. Sensin dedi. Seninkiler kim diye sordu. Ben de sensin dedim. Yani biz bize olacağız. Seni unutup gittik Harry. Ta şeye gidersen olacağı bu tabii. Dudaklarını bir Huni'nin ağzı gibi büzdü ve keskin bir sesle Hong Kong'a dedi. Arka koltuktan hey diye bir bağırış geldi. Konuşmanız bittiyse artık yeşil yandı ve Östling gaza basıp hızlandı. Geliyor musun Tresco'nun evine? Burası ayak kokuyor Östling. Buzdolabı tıka basa dolu ama. Kusura bakma hiç partileme havamda değilim. Partileme havası mı? Diye homurdandı Östling elini direksiyona vurarak. Sen partilemenin ne olduğunu bile bilmezsin Harry. Partilerden hep kaçardın. Hatırlamıyor musun? Marketten biri alır, North Strand'da sürüsüne bereket kızın olduğu gözde mekanlara gitmek isterdik. Sense her seferinde üçümüz sığınaklara gidip tek başımıza içelim derdin. Arka koltuktaki adam, hey bu yol havalimanı trenine gitmiyor diye mızmızlandı. Östling kırmızı ışıkta yeniden durdu. Omuzlarına gelen bir tutam saçı yana attı ve arka koltuğa konuştu. Sonunda da hep oraya giderdik. Zizun'la sarhoş olurduk ve bu herif Tresco üzerinden boş bir şişe fırlatana kadar No Surrender'ı söylerdi. Adam ciddiyim diye inledi. Tak Hauer marka kol saatinin camını işaret parmağıyla tıklattı. Son Stockholm uçağına yetişmem gerek. Sığınaklar iyidir ama dedi Harry. Oslo'daki en güzel manzara orada. Öyle dedi Östling. Müttefik devletler saldıracak olsa onları lime lime ederdik. Doğru diyerek sırıttı Harry. Ama o ben ve Tresco arasında bir anlaşma vardı dedi Östling. Takım elbiseli adam artık çaresiz gözlerle yağmurda boş taksi bakınıyordu. Olur da lanet müttefikler gelirse hepsinin leşini yere serecektik. İşte böyle. Östling hayali bir makine tüfeği takım elbise adama doğrulttu ve yaylım ateşine başladı. Adam silah sesini taklit ederken yeni ütülenmiş koyu renkli pantolonuna küçük beyaz tükürükler saçarak kaçık taksiciyi korkuyla izledi. Nefes nefese kapıyı açmayı başardı ve zor da olsa kendini yağmura attı. Östling hoyrat ama içten bir kahkaha patlattı. Evini özledin dedi. Ekeberg restoranında Killer Queen'le yeniden dans etmek istedi. Harry sessizce gülerek başını sağa sola salladı. Dikiz aynasından adamın deli gibi ulusal tiyatro binasına koştuğunu gördü. Baban yüzünden geldim. Hasta. Fazla zamanı kalmadı. Hadi be. Östling yeniden gaza bastı. İyi adamdır. Sağ ol. Sen de binmek istersin diye düşündüm. Tabii ki isterim. Bizimkilere söylemem lazım. İşte geldik dedi Östling. Opsal'daki sarı renkli küçük evin ahşap ve garajının önünde durarak. Evet dedi Harry. Östling öyle sert bir nefes çekti ki sigara sanki alev aldı. Dumanı ciğerinde tuttu ve uzun, hırıltılı bir sesle dışarı saldı. Ardından başını hafifçe eğdi ve külünü küllüğe silkti. Harry yüreğinde tatlı bir acı hissetti o an. Östling'i sigaranın ağırlığından dengesini kaybetmiş gibi yana eğilirken kim bilir kaçıncı defa görüyordu ve de başına yerken. Okulda sigara içtikleri kulübenin zeminine, davetsiz girdikleri bir partide boş bir bira şişesine, sığınaklarda soğuk ve nemli betona. Bu külü bugüne kadar nerelere sikmemişti ki? Hayat hiç adil değil dedi Östling. Baban içki nedir bilmezdi. Pazarları yürüyüşe çıkardı ve öğretmenlik yapardı. Benimkisi ise hep içerdi. Herkesin astım olup garip deri döküntüleri yaşadığı Kadok fabrikasında çalışırdı ve evin koltuğuna yerleştim bir daha hayatta kalkmazdı. Ve bu adam hala Türk gibi. Kadok fabrikasını hatırlıyordu Harry. Kodağın tersi. San Morel'e olan sahibi Eastman'ın fotoğraf makinesi fabrikasına kolay hatırlanır ve tüm dünyada telaffuz edilebilir bir isim olduğu için Kodak adını verdiğini okumuştu. Ne var ki Kadok unutulmuş ve yıllar önce kapanmıştı. Her şey bir gün geride kalır dedi Harry. Östling dedektifin aklından geçenleri takip ediyormuş gibi başını salladı. Bir şeye ihtiyacın olursa ara Harry. Tamam. Harry çakıl taşlarını ezen tekerleklerin sesini arkasında içten dek bekledi. Araba gittikten sonra kapının kilidini açıp içeri girdi. Işığı yaktı ve kapı kendiliğinden kapanıp kilidi yerine otururken önce dikildi. Koku, sessizlik, kabanına düşen ışık. Her şey onunla konuşuyor gibiydi. Sanki hatıralar denizine giriyordu. Anıları onu kucaklayıp ısıtıyor, boğazını düğümlüyordu. Kabanını ve botlarını çıkardı. Yürümeye başladı. Bir odadan bir odaya. Bir yıldan başka bir yıla. Anne babasından kız kardeşine, oradan kendisine. Bir oğlan çocuğun odasındaydı şimdi. Gitarın yerde parçalanmak üzere olduğu Clash posteri hala oradaydı. Yatağına uzanıp döşeğin kokusunu burnuna çekti. Ve çok geçmeden gözyaşları akmaya başladı. Ayrım sonu sayfa 149.